Batı edebiyatında akımlar 1. Ünite 3. Orta Çağ, Rönesans, Reform, Hümanizm. Giriş. 16. yüzyıl Avrupa'sında ortaya çıkan hümanizmi yalnızca hümanistik çerçeve içinde anlamak pek mümkün değildir. Çünkü hümanizmin ortaya çıkışındaki dönem, coğrafya, siyasal, toplumsal, düşünsel, tarihsel ve entelektüel koşullar bu hareketin ortaya çıkışında etkili olmuştur. Orta Çağ. Orta Çağ 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle başlar ve 1420-1500 yılları arasında gerçekleşen topun kullanılması, matbaanın yaygınlaşması, Rönesans'ın başlaması, Osmanlıların İstanbul'u alarak Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılışını başlatması, İspanya'nın birleşerek yeni ticaret yolları arayışına girmesi gibi nedenlerle 1500'lü yıllara doğru sona erer. Orta Çağ şu dört ana özelliğiyle tanımlanabilir. Siyasi otoritenin parçalanması ve devlet kavramına dönüş, tarımın ağırlıkta olduğu ekonomi, bir toprağa sahip askerlik ve savaş işlerini üstlenen soylu bir sınıf ile onların topraklarında köle gibi çalışan köylü sınıfı arasında kalmış kapalı bir toplum yapısı, kilise tarafından belirlenmiş dinsel inanç üzerine kurulu bir düşünce yapısı. Türk ve İslam coğrafyasını Hristiyanların kutsal mekanları için tehlike olarak görülen ve Müslümanları işgalci olarak nitelendiren kilisenin öncülüğünde Haçlı düşüncesi ortaya çıkar. Bu dönemde kralların sırtını dayadığı derebeylikler gitgide güç kazanır. Bu dönemde yazılan eser ve metinler ağırlıklı olarak dinsel içerikli ve Latincedir. Bilim alanında ise keşif ve düşüncelerini ortaya koyan Galileo gibi kişiler yaptırımlara maruz kalır. Skolastik felsefe ve eğitim. Skolastik terimi genellikle bir dönemden çok bir düşünce biçimini kapsar ve bilhassa 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan dönemde manastır okullarında ve Paris'teki okul ve üniversitelerde yetişen din adamlarına verilen ilahiyat ve Aristo ilkelerine dayanan felsefi eğitimi ifade etmek için kullanılır. Ancak Aristo'nun eksik ve yanlış anlaşılmış öğretileri üzerine kurulu Orta Çağ'ın bu felsefesi ya da eğitim anlayışı aslında başlangıç aşamasında 9. yüzyılda Fransa Kralı Şarlemagne tarafından ülkenin yeni baştan inşası için insanların daha iyi eğitilmesi amacına yönelik olarak okullarda öğretilmesini istediği 7 dal, gramer, astronomi, müzik, hitabet, mantık, aritmetik ve geometri üzerine oturur. Skolastik düşüncenin tüm dönemleri kapsayan ortak düşünce özelliği, felsefeyi dinin alanına ya da aklı inancın alanına uygulamak ve dinsel sorunları anlaşılır kılmaktır. Skolastik felsefe 3 döneme ayrılmaktadır. Bunlar, erken dönem skolastik felsefe, yükseliş döneminde skolastik felsefe, son dönem skolastik felsefe. Protestan reformu sırasında skolastik düşünce, antik felsefeyi fazlasıyla dinin içine yerleştirmek suretiyle Hristiyan öğretiye zarar vermekle suçlanır. Skolastik düşüncenin temellerinden biri, İskenderiye'de İbranice'den Yunanca'ya çevrilmiş olan ve 72 kişilik çevirmen kadrosu ve 270 yılında çevrilmiş olmasından dolayı 70'ler İncili olarak bilinen İncil'in incelenmesidir. Bu İncil, daha sonra Saint Jerome tarafından Yunanca'dan Latince'ye çevrilerek Vulgata diye adlandırılır. Vulgata, Orta Çağ'ın Latin düşünürleri için mutlak referans metni haline gelir. Yalnızca eğitimli insanların okuyup anlayabildiği bu İncil, yapılan araştırma ve incelemelerin vazgeçilmez kaynağı olur. Orta Çağ'da edebiyat. Orta Çağ'ın okuryazarlık açısından İslam uygarlıklarına göre oldukça geride olduğunu, kilisenin tekelinde olan eğitimin, ruhban sınıfı ve aristokratların eğitimi dışında sıradan halkın eğitimiyle ilgilenmediğini, bu nedenle okuryazarlık oranının oldukça düşük olduğunu, bu nedenle dönemin edebi ürünlerinin yazılı olmaktan çok sözlü edebiyat ürünü olarak yaygınlaştığını vurgulamak gerekir. Bu sözlü edebiyatta çoğunlukla şiir formunda yazılmış ürünler, gezgin ozanlar ya da müzisyenler tarafından bir çalgı aleti eşliğinde şarkı biçiminde aktarılır. Bu şiirsel anlatının belli bölümlerinde jest ve mimiklerini kullanmak suretiyle metni canlı kılarlar. Orta Çağ edebiyatında yazar kavramı, 13. yüzyıl itibariyle yavaş yavaş ortaya çıkar. Bu dönemde himaye görmeyen yazarların tutunmaları ve varlıklarını sürdürmeleri pek mümkün değildir. Bu nedenle yazar ya bir prensin ya da bir hükümdarın emrinde onun talepleri doğrultusunda mesleğini icra eder. 12. yüzyılda gelişen romans, roman türü, saraylardaki aristokrat kadınların gösterdiği ilgiyle başarılı olur, yaygınlaşır. Yazılmış kitap ve metinlerin çoğaltılması ancak manastırlarda toplanan keşişler aracılığıyla el yazması olarak tek tek yeniden yazılarak gerçekleşir. Azizlerin yaşantıları, İncil hakkında yapılan yorumlar, önemli dini gün ve bayramların tarihleri ve özelliklerini anlatan el kitapları en fazla basılan eserlerdendir. Kahramanlık destanları. 11. yüzyıldan başlayarak Fransızca'da Chanson de Joust olarak adlandırılan sözlü edebiyat geleneğinin ürünü olan kahramanlık destanları, kral ve şövalyelerin genellikle din adına verilen savaşlarda gerçekleştirdikleri örnek cesaret ve savaşçılığı anlatan destanlardır. Şiir tarzında kaleme alınan kahramanlık destanları farklı uzunluktaki kıtalardan oluşurlar. Dizeleri uyaklı değildir. Ancak son sözcüklerde benzer seslerin vurgulu bir tekrarı söz konusudur. Gezgin ozanlar tarafından şarkı ve şiir biçiminde okumak için yazılırlar. Akılda tutması ve öykülenmesi kolay olsun diye çoğunlukla 10 heceli dizelerle yazılmıştır. Orta Çağ'ın bu dönem eserlerinde kinayelerin kullanımı yaygındır. Öyle ki saray aşkı olarak bilinen şövalyelerin hanımefendilerine duydukları aşkı anlatması bile Hazreti Meryem'e olan sevgiyle ilişkilendirilir. Bu kinayelerin en fazla yapıldığı eser Fransa'da Guillaume de Lorris'in yazmaya başladığı ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı sonradan Jean de Monge tarafından toplam 50 yıllık sürede tamamlanan 22 bin dizelik Gül'ün romanıdır. Saray Edebiyatı. 12. yüzyılın ikinci yarısında saray ve saray çevresindeki insanlara yönelik olarak okumak amaçlı edebi bir tür olarak roman, romans gelişir. Soylu insanların törelerini, aşk ve nezaket anlayışlarını gözler önüne seren bu tür romanlar ve lirik şiirler saray edebiyatının malzemesini oluştururlar. İlk olarak Güney Fransa'da ortaya çıkan saray romanları ve lirik şiirler dahi sonra ülkenin kuzeyine ve oradan diğer Avrupa ülkelerine sıçrarlar. Saray ve şatolardaki hanımefendi ve derebeylerine yönelik olarak yazıldıkları ve içlerinde şövalye ve saray aşkları anlatıldığı için bu tür anlatılara saray romanı ya da saray romansı denir. Bu türe giren eserleri antik romanslar, serüven romansları ve Breton romansları diye üç grup altında toplanır. Eleştiri edebiyatı. Orta Çağ edebiyatı yalnızca serüven ve olayların anlatımını içermez. Aynı zamanda yergi de içerir. Özellikle kasabalarda taşlama ve kaba güldürüler dönemin beğenilen türleridir. Bu türler içinde fablio denilen ve sokaklarda, meydanlarda genellikle hayvan kılığı ya da davranışlarıyla bir tiyatro oyunu gibi oynanan manzum masal türü en fazla rağbet gören yergisel türüdür. Orta Çağ romanlarının en tanınmışlarından biri Tilki'nin romanı olarak bilinir. 12. ve 13. yüzyıllara ait anlatıların bir araya getirilmesinden oluşan roman, kişi olarak insanlar yerine hayvanları kullanır. Dinsel tiyatro ve dinsel olmayan tiyatro. Kiliselerin avlularında cemaatin içinden yetenekli kişilerin oynadıkları, İncil'de anlatılan sahnelerin ya da azizlerin yaşamlarının canlandırılmasını amaçlayan, peygamber, havari ve azizlerin gösterdikleri olağanüstülüklerden hareketle mucizeler diye adlandırılan dinsel içerikli tiyatro oyunları bulunmaktadır. Orta Çağ'da hümanizmin habercisi isimler. 1313 yılında Floransa'da dünyaya gelen Giovanni Boccaccio, Dante ve Petrarca ile birlikte İtalyan edebiyat geleneğinin ve hümanist kültürün en tanınmış simalarındandır. Fransız hümanist ve klasik yazarların yanı sıra İngiliz William Shakespeare ve Geoffrey Chaucer gibi pek çok aydını etkileyen isimdir. Dekameron adlı eseriyle geleneklerin ve insani değerlerin tanıtımında simge bir isim haline gelir. Ortaçağ edebiyatının en büyük eseri, belki de İtalyan Dante'nin yazdığı İlahi Komedya adlı eserdir. Rönesans. Rönesans, 14. yüzyılda İtalya'da başlayan ve antik Yunan ve Latin düşünce ve sanatlarına geri dönüşün teşvik edildiği bir entelektüel gelişmedir. Kelime anlamı, yeniden doğuş veya yeniden diriliştir. Rönesans'ın gelişmesinde etkili unsurlar. Rönesans'ın gelişmesinde Haçlı seferleri, dini mimarideki görkem, şehirlerin gelişmesi, entelektüel kaynakların çoğalması gibi olay ve durumlar etkili olmuştur. Rönesans'ın yaygınlaşması. 1494 yılından itibaren Fransa kralları İtalya ile yaptıkları savaşlarla Rönesans'ı ülkelerine taşırlar. Rönesans'ın etkileri Fransa benzeri bir yaygınlıkla İspanya, Hollanda, Almanya ve İngiltere'de bilhassa sanat ve mimaride kendini gösterir. Rönesans'ın temel özellikleri. Antik dönem kaynaklarına yöneliş ve kilisenin önemini kaybedip gözden düşmesi, Rönesans döneminin temel özellikleridir. Rönesans sanatının gerilemesi. 1520'li yılları, gerileme yılları olarak gösterenlerin yanında, bu tarihin 1630'a kadar sürdüğünü de söyleyenler vardır. 1520'li tarihleri gerileme tarihi olarak söyleyenlerin dayanağı, özellikle İtalya'daki kent cumhuriyetlerinin 16. yüzyıl başından itibaren çöküş sürecine girdiği aşamadır. Bu aşamada İtalya yeniden feodal bir yapıya doğru sürüklenir. İkinci Rönesans Hareketi. 17. yüzyılın ilk yarısında Rönesans sanatı kendini gösterir. Kinayeli ve mitolojik temalara ilişkin yeni bir repertuar sunan antik dönem sanatından etkilenir ve esinlenir. Siyasi karmaşalar yüzünden önemini kaybeden Floransa'nın yerini Roma alır. Reform. Reform, 16. yüzyıl Avrupa'sında Protestan kilisenin ve Protestan inancın ortaya çıkmasını sağlayan dinde yenileşme hareketinin adıdır. Kuzey ve Kuzeybatı Avrupa ülkelerinde halkın Katolik Kilisesi'nin din alanında bir takım yenilikler yapması gerektiği yönündeki talepleri ile başlayan, taleplerinin karşılanmamasıyla genişleyen ve neticesinde bu ülkelerin Katolik Kilise'den kopup Protestan Kilise'yi oluşturmasıyla sonuçlanan harekettir. 1517 ile 1570 yılları arasında gerçekleşen bu hareketi Roma Kilisesi kendisine karşı bir ihanet olarak nitelendirir, önderlerini dinden çıkarma cezasıyla cezalandırır. Reformun temelleri. Orta Çağ'ın sonunda insanlardaki ölüm korkusu dinsel bir endişenin toplumda egemen olmasına neden olur. Cehennemin varlığına inanan ve öldükten sonra cehenneme gitmek istemeyenlerin yaptıkları dua ve ibadetlerle ve kiliseye yaptıkları bağışlar karşılığında öteki dünyada azap çekmekten kurtulmayı umarlar. Hümanistler, halkta egemen olan bu inançların boş ve batıl inançlar olduklarını savunurlar. Ruhban sınıfındaki din adamlarının herkes gibi sıradan bir birey olarak muamele görmelerini, ayrıcalıkları olmaması gerektiğini, matbaanın gelişmesiyle halkın anlayabileceği dilde bir İncil'in basılıp dağıtılması gerektiğini talep ederler. Protestanların talepleri. Luther, 31 Ekim 1517 tarihinde Wittenberg Şatosu'nun kilisesinin kapısına 95 maddelik dinde yapılması gerekenleri ve eleştirilerini içeren talep listesini asar. Bu listede bir önceki başlıkta belirtilen talepler yer alır. Diğer reformcular. Luther hayattayken kendisi gibi başka yenileşme yanlıları da farklı coğrafyalarda benzer taleplerle yola çıkar. Hepsi de Katolik Kilisesi'ne karşı aynı tür bir tepki gösterseler de kendi aralarında bazı konularda farklı düşünce ve öğretilere sahiptirler. Reformun sonuçları. Reformun başlıca sonuçları şunlardır. Avrupa'da inanç birliği ikinci bir büyük bölünmeyle karşı karşıya kalır. Din adamları ve kilise eski saygınlıklarını kaybeder, skolastik eğitim anlayışından uzaklaşılır, Avrupa'da din ve mezhep savaşları Osmanlı'nın Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırır. Hümanizm. 14. yüzyıl İtalya'sında doğan, 16. yüzyıl Avrupa'sında gelişen yöntem ve felsefesini antik Yunan ve Latin kaynaklarından alan, insanı ve ona ait değerleri her türlü değerin üstünde gören, insanı geliştirme ve yüceltme amacını güden düşünce sisteminin adına hümanizm denir. Hümanizm, kilisenin babaları diye adlandırılan Hristiyanlık dininin büyük din alimleriyle din dışı alanlarda düşünce ve çalışmalarını ortaya koyan filozofları, insanın onuru üzerine kurulu bir etik oluşturmak için bir araya getirmeyi amaçlar. Hümanistlere göre insan, hümanist insan anlayışıyla din merkezli anlayışı ilişkilendirme konusunda bilginlerin prensi diye adlandırılan simge durumundaki yazar Pico della Mirandola öne çıkar. İnsanın onuru hakkında adlı eserinde yazdığı, Yunan mitolojisinde yer alan Prometheus mitine benzeyen, Fablında mükemmel bir işçi rolündeki Tanrı'nın ortaya koyduğu eserde insanın ve onun rolünün ne olacağının tanımlamasını yapar. Pico della Mirandola'ya göre insan kendi yazgısını oluşturmaya ve yönetmeye ehildir. Bu da onun liyakatini ortaya çıkarır. Dönüşümler ve Yeni Avrupa dengeleri. İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonraki dönemde Rusya coğrafyasında 3. İvan güçlü bir devlet kurar. Çar ünvanını alır ve Moskova'yı 3. bir Roma ilan ederek Ortodoks Bizans'ının mirasçısı olduğunu iddia eder. Roma Kilisesi'nin desteği ve yönlendirmesiyle bir ortaklık, bir birliktelik görünümündeki Orta Avrupa'daki Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, irili ufaklı 350 devletten oluşsa da başındaki imparatorun gerçek anlamda gücü yoktur. Batı'da yeni monarşi devletleri oluşur. Yüzyıl savaşlarından sonra kral 11. Louis Fransa'da yeni bir yönetim oluşturarak sürekli vergi ve düzenli ordu sistemini oluşturur. Hümanizmin kökenleri. Bilginler ve bilim insanları geçmişin el yazmalarının peşine düşer ve Eflatun'un kitabı gibi bir yerlerde unutulmuş metinleri keşfederler. 1453, 16. yüzyılda Fransız hümanizmi ile Yunan ve Latin şiiri tutkunu Ronsard'dan esinlenir. Hümanizmin yayılmasında matbaanın işlevi. Matbaa ile birlikte kitapların kopyaları Avrupa'da hızla yaygınlaşır. Yazarlar etkilerinin arttığını görür ve hümanizm İspanya ve İngiltere'de yaygınlaşır. Ayrıca kitap maliyetlerinin düşmesiyle kitap okuyanların sayısı artar. Hümanizmin üç alandaki mücadelesi. Hümanizmin genel olarak üç alanda etkili olduğu söylenebilir. Bunlar eğitim, din ve siyasettir. Hümanist eğitim ve Montaigne'in eğitim anlayışı. 16. yüzyılın ortalarından itibaren kendi kolejlerinde Erasmus'un önerdiği yeni hümanist eğitim sistemini uygulamaya sokan ve Katolik dinde yapılan reformlarda etkin işleve sahip Cizvitler, eğitim konusunda antik dönem yazarların bilinmesi ve eserlerinin öğrenilmesi, çocuğun kişiliğine saygı gösterilmesi, öğretmen ve öğrenci arasında sürekli bir diyaloğun olması gibi kuralları temel alırlar. Hümanist eğitim programında dillerin öğrenilmesine öncelik verilir. Çünkü diller, antik metinlere doğrudan ulaşmaya olanak verirler. Bu nedenle hümanist kültür üç dillidir. Yunanca, Latince ve İbranice. Rönesans hümanistleri arasında yeni insan anlayışına karşı en kuşkucu yaklaşımı sergileyen Montaigne'dir. Montaigne, merkeze tüm evren, doğa ya da insanla ilgili soruları özel bir bireysellik, kendi dünya bilinci ve dünyayı algılama biçimiyle koyar. Hümanizmin sonraki dönemlere etkisi. 18. yüzyıl aydınlanma çağında da insana ve bilime verilen önemle hümanizmin mirası kendini açıkça belli eder. Marksist hümanizm, varoluşçu hümanizm, Camus'un hümanizmi, Malraux'un hümanizmi gibi düşünce akım ve anlayışlarını etkilemeye devam eder. Rönesans ve hümanist akımın getirdiği büyük değişimler. büyük keşifler, savaşlar, bilimsel gelişmeler, dile verilen önem, Rönesans ve hümanizmin getirdiği değişimlerdir. Hümanizmin tanınmış isimleri ve bazı eserler. Aşağıdaki yazarlar ve eserleri hümanizmin önemli örneklerindendir. Giovanni Boccaccio, Decameron. Erasmus, Deliliğe Övgü. Thomas More, Ütopya. Machiavelli, Prens. Shakespeare, Macbeth. Montaigne, Denemeler.